Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam programımızda Hüdayi Hazretleri'nin divanından şiirlerle, seçme şiirlerle diyelim, günümüz dilinde de kolay anlaşılabilecek şiirlerle programımıza devam ediyorduk. İnşallah bugün Mevlam Senin Aşıkların başlıklı bu şiirle inşallah başlamış olacağız hocam programımıza. Öncesinde ben tamamını okuyacağım. Sonrasında da inşallah teker teker şerh ederek başlamış olacağız. Mevlam senin aşıkların devran ederler hu ile. Yolundaki sadıkların cevlan ederler hu ile. Aşkın şarabından içip, fani alayıkından geçip, vaslın hevasından uçup, seyran ederler hu ile. Arzulayıp dost illerin, korkma mana güllerin, açıp muhabbet yolların meydan ederler hu ile. Durmaz dönerler felekler, arz eder hakka dilekler, arşın etrafın melekler cevlan ederler hu ile. Bülbül gibi aşk bağına, kim düşe şevk ırmağına, derdü mihnet dağına derman ederler hu ile. Gör bülbülün sevdasını, gül şevkine kavgasını, silip gönüller pasını, handan ederler hu ile. Güller tutar elde varak, bülbüller okurlar sebak, her şeyde görüp nuri hak, izan ederler hu ile. Bunca meratip geçmeyi, dost illerine uçmağı, hakka erip raz açmağı, asan ederler hu ile. Hurşide iltüp zerreyi, bedri tamama lemayı, deryaya salıp katreyi, umman ederler hu ile. Gayra hüdayi meyli kes, Mevla yeter baki heves, zikrini hakkın her nefes, ilan ederler hu ile. Evet hocam, Mevla senin aşıkların.
Evet, bismillah. Hüdayi Hazretleri bugün Cenab-ı Hakk'ın sevgisinden, muhabbetinden bahsediyor bizlere. Mevlam senin aşıkların devran ederler hu ile. Devran etmek bir tür zikir. Ayakta halka olarak kol kola geçip dervişlerin ve yavaşça o halkanın dönmesi şeklinde, o halka yavaş yavaş döndüğü için devran zikri diyorlar buna. Kadiri, Halveti, değişik birçok tarikatlarda bu devran zikri vardır. Hu zikrini çekerek, yani hu Allah'ın zat ismidir. Aynı zamanda Allah gibi. Efendim, senin aşıkların diyor, hu diyerek dönerler, zikrederler. Yolundaki sadıkların cevlan ederler hu ile. Senin yolunda sadık olan, samimi olan kişiler hu diyerek cevlan eder. Cevlan eder, dolaşır. Dünyada gezerken de, efendim, yürürken de hep seni anarlar diyor. Sadece zikir halkasında değil, dünyevi işlerinde yürürken, gezerken, dolaşırken, cevelan eylerken de onlar yine hu zikrini kalben devam ederler diyor. Yani daima seninle beraber olduklarını unutmazlar. Çünkü Cenab-ı Hak daima bizimle beraber. Estağfirullah. Ve huve me'aküm eyneme küntüm. Nerede olursanız olun, Cenab-ı Hak sizinle beraberdir diyor ayet. Aşkın şarabından içip, fani alayıktan geçip, aşk şarabından içip, fani yani dünyevi alayık alakalar, dünyevi alakalardan, bağlantılardan geçip, onlardan vazgeçip, vaslın hevasından uçup, seyran ederler hu ile. Vasl, Allah'a vasıl olmak, kavuşmak. O Allah'a kavuşma, efendim, hevasından yani sevgisinden, Allah'a vasıl olmanın muhabbetinden, sevgisinden dolayı uçarak seyran ederler hu ile. Hu ile alemi seyrederler. Arzulayıp dost illerin, kokma mana güllerin, dost illerini arzulayıp, yani Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı, efendim, arzulayarak Hazreti Mevlana ölüme ne diyor? Şebi aruz. Çünkü ruh bu bedende hapistedir. Öldüğü zaman ruh serbest olacak. Serbest olunca Cenab-ı Hak ile mülakatı, görüşmesi daha rahat olacak. Şu anda ten kafesinde, beden kafesinde hapsolduğu için o kadar mülakatı rahat olmuyor belki. Onun için gerçek aşıklar Allah ile Allah'ın efendim Allah'a yakın olmayı sürekli arzularlar. Arzulayıp dost illerin kokmağı mana güllerin, maneviyat güllerini kokmak için açıp muhabbet yolların meydan ederler hu ile. Meydan etmek de meydan kurmak, o da zikir meydanı anlamında olması gerek. Meydan, zikir meydanı için kullanılır daha ziyade. Bu şekilde aşıklar sürekli Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle doludurlar diyor. Durmaz dönerler felekler. Yani felekler dediği işte gezegenler, yıldızlar efendim veya alemler sürekli dönerler. Arz eder Hakk'a dilekler. Dileklerini, temennilerini Cenab-ı Hakk'a arz ederler. Arşın etrafın melekler cevlan ederler hu ile. Cenab-ı Hakk'ın arşı vardır. O arşının etrafını da melekler hu hu diyerek cevlan ederler, yani dolaşırlar. Şimdi bunlar tabii nasıl bir şey bilmiyoruz arş. Fakat kelime anlamı, dünyevi anlamda kelime anlamı, padişahların oturduğu taht vardı ya, büyük koltuk. Padişahların oturduğu büyük koltuğa taht diyoruz. Ona arş diyorlar Arapçada gramatik olarak. Burada sembolik olarak tabii Cenab-ı Hak oturmaktan kalkmaktan münezzeh. Ama Cenab-ı Hakk'ın işte bütün kainatın hakimi, idarecisi olduğu düşünüldüğü için öyle bir benzetme yapılmış. Onun için arşın, Cenab-ı Hakk'ın arşının nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Ama sembolik olarak işte melekler Cenab-ı Hakk'ın arşın etrafında tavaf eder diye ifade edilir. Hatta İmam-ı Rabbani diyor ki ben diyor ruhen mirac ettim. Miracımda baktım diyor bir kısım varlıklar Cenab-ı Hakk'ın arşının etrafında tavaf ediyorlardı. Ben de tavaf ediyordum fakat ben çok hızlı dönüyordum. O diğerleri ise çok yavaş yavaş böyle adım adım çok yavaş dönüyorlardı. Onlara sordum niye siz böyle çok yavaş tavaf ediyorsunuz? Dediler ki biz melekleriz. Cenab-ı Hak bize ancak bu kadar güç verdi. Biz ancak böyle yavaş yavaş dönebiliyoruz. Ben diyor böyle çok hızlı dönüyordum. Onlar ise çok yavaş dönüyorlardı. Onlar melekmiş diyor. Buradan da anlıyoruz ki insan nefsle mücadele etmesi sayesinde meleklerden daha üste çıkabiliyor. İdrak hem Cenab-ı Hakk'ı tanıma noktasında efendim daha yukarı çıkabiliyor. Ama hayvanlardan daha aşağıya da düşebiliyor. Yani böyle pergel çok geniş. Pergel çok geniş. Melekten daha üstün olma imkanı var. Hayvanın daha aşağı düşme imkanı var. Onun için işte bir imtihan dünyasında insanoğlu.
Peki hocam bu hayvandan daha aşağı olma veya eşrefi mahlukat olma, yani melekler seviyesine çıkma durumu insanda bu manevi haller ve manevi halleri yaşamayla birlikte mi gerçekleşen bir şey? Yani o nefsin mertebelerindeki işte o nefsin isteklerini, taleplerini kırmakla mı direkt sadece orantılı? Yoksa hani Allah-u Teala insana böyle bir öz kudret veriyor. O kudreti insan isterse en aşağıya çekebilir, isterse en yukarı çekebilir mi diyebiliriz?
Yani o nefis terbiyesiyle ilişkili olması lazım. Yani insan kendi nefsini terbiye ettikçe yükseliyor demek ki.
Evet.
Meleklerde nefs yok. Nefs olmadığı için Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği istidat, emir, güç neyse o emri sürekli yapıyorlar. Kimisi sürekli tesbihatta, sürekli kimisi namaz kılıyor, kimisi sürekli secdede, kimisi sürekli rükuda diye öyle kaynaklarda okuyoruz. Ama nefis olmadığı için yükselemiyor da. Yani Cenab-ı Hak bir meleği hangi mertebede yaratmış ise o mertebede sabit kalıyor. Daha üste çıkma kabiliyeti yok. Aşağı nefsine uyup aşağı düşme ihtimali yok çünkü nefis yok meleklerde. Oysa insan nefsini ezdiği zaman, nefsini kırdığı zaman çok yukarıda çıkma imkanı var. Nefsine tabi olur, nefsine uyarsa da çok aşağılara düşme korkusu, tehlikesi var.
O zaman buradan şunu da anlayabiliriz hocam. Hani ilk dörtlükte ten kafesi dedik ya, hani bu şeyde. Yani ruh, Allah-u Teala'nın insana verdiği ruhun aslında öz olarak bu hani nefsin kötülükleri ve iyiliklerinden direkt olarak etkilenmediği de söylenebilir o zaman. Çünkü hani ruh bedenden koptuğu zaman Allah-u Teala ile mülakatı sağlanıyor sanki.
Ama bedene girdiği zaman artık bedenin şartlarına uyum sağlıyor o ruh ve nefsle mücadelesi başlıyor. Nefsle kavgası, mücadelesi başlıyor. Nefs daha önceden var bizde. Yani ana rahmine düşen zigot diyoruz ya, ana rahmine düştüğü anda büyümeye başlıyor. Bir süre sonra kıpırdamaya başlıyor. Çünkü nefs var. Yani canlılık var. Bitkilerde de canlılık var. Hayvanlarda da var. İnsanda da var. Ana rahminde. Fakat 40 gün sonra o nefs artı et, mudga üzerine insani ruh eklemleniyor. 40 gün sonra veya 3. 40 gün sonunda hadise göre. Bazı rivayetlerde 40 gün der, bazılarında 120 gün. 3. 40 gün der. Demek ki o insani ruh, ruhlar aleminden sonradan geliyor, eklemleniyor. Ve eklemleniyor, bir süre sonra insan olarak dünyaya geliyoruz. Ve mücadele başlıyor. Nefs bizi dünyaya çekiyor çünkü acıkma, haset etme, kıskanma vesaire. Nefsin özellikleri. Ama beden de ona uyuyor. Çünkü beden acıkıyor yani nefsle birlikte. Öldüğümüz zaman acıkıyor muyuz? Acıkmıyoruz. Öldü yani. Üşüyor muyuz? Üşümüyoruz. Yani bizi
yani insani ihtiyaçlar bitmiş oluyor.
Yani beden o canlılığı veren nefs. Ha bir de onun üstüne 40 gün veya 120 gün sonra ruh insani ruh eklemleniyor. Ondan sonra o mücadele ömür boyu sürüyor. Nefs bizi hep bedeni isteklere, dünyevi isteklere çekiyor. Ruh ise ruhani tarafa, ibadete, takvaya, ahlaka belki meyletmek istiyor. Ama içinde bu mücadele sürekli devam ediyor.
O zaman nefs bu galip en büyük engel nefs yani.
Tabii. Nefs galip gelirse, nefs ruha galip gelirse o kişinin nefsani tarafı hakim diyoruz. Ve kötü insan oluyor. Eşkıya alıyor. Yok o nefs ruh mücadelesinde ruhani tarafı, ruh tarafı nefse galip gelirse o kişinin iyi ahlakı, güzel ahlakı daha ön planda oluyor. Hani daha ön planda oluyor da bu böyle dümdüz bir çizgide gitmez. Nefs sürekli aşağıda uyur. Yani ruh pehlivanı, nefs pehlivanını yendi. Yendi ama yani ölmüyor yani. Narkoz yiyor veya uyuşuyor veya işte bir süre uyuyor. Ama uyanabilir her an, nefs uyanabilir. Tekrar bizi kötülüğe sevk edebilir. Onun için milel mehdi ile lahdi beşikten mezara kadar nefsle mücadele devam edecek.
İnsanın o zaman hocam son nefesine kadar nefis aslında yani o belki şeyle mücahadeyle riyazatla nefsin istekleri kırılsa bile ama o son nefese kadar o nefis her an uyanma tehlikesi de var.
Tabii. Onun için sürekli namaz var mesela. Yaşlandı bu namazdan muaf olsun diyor muyuz? Demiyoruz yani. Yaşında çünkü nefsi var. Onun için ölünceye kadar nefsle mücadele devam edecek.
Eyvallah.
Bülbül gibi aşk bağına kim düşe şevk ırmağına derdü muhabbet dağına derman ederler hu ile. Bak orada derdü mihnet dağına diyor fakat mihnet dersek vezin bozuluyor Akif Bey kardeşim. Bak şimdi say heceleri. Bülbül gibi aşk bağına 8 oldu değil mi?
8'li hece.
Hep 8 olması lazım o zaman. Kim düşe şevk ırmağına o da 8. Derdu mihnet dağına 7 oldu. Mihnet dersek 7 hece. Bir hece eksik kaldı.
Muhabbet.
O zaman bu Osmanlıca basılı nüshalarda mihnet gibi nun yani noktayı yukarı koyarsan nun oluyor. Mihnet oluyor. Noktayı aşağı koyarsan ne olur? B olur, muhabbet olur.
O zaman mihnet, dert ve muhabbet gibi mi anlayacağız?
Evet. Mihnet ile muhabbet aynı yazılır. Sadece arada bir noktanın üstte altta olması farkı vardır. Üstte olunca mihnet olur. Noktayı aşağı koyarsan muhabbet diye okunur. Allah-u Alem yazma nüshalara bakmak lazım. Fakat mihnet olmaz. Çünkü 7'ye düşüyor hece. Tamam mı? Bu tür şeylerde isterseniz parmakla böyle hece sayın. İsterseniz tını yani kulaktaki o musikiyi dinleyin. Bak bülbül gibi aşk bağına kim düşe şevk ırmağına derdu muhabbet dağına derman ederler hu ile. Oldu şimdi değil mi?
Evet.
Ama derdu mihnet dağ ne oldu? Saçma bir şey oldu yani. Eksik kalıyor çünkü. Okuyamazsın yani bu tarzda. Benim okuduğum tarzda melodiyle okuduğunuz zaman orada bir şeyin eksik olduğunu hemen fark edersiniz. Hece düştüğünü. Onun için bu tür şiirleri okurken bu tınıyla, melodiyle okumak isterseniz de hece sayarak şey yapmak hece düşmelerinde ve yanlış yazımlarda, yazım hatalarında çok faydalı oluyor.
Evet.
Onun için böyle okumak bazen işe yarar.
Hocam bu hece ölçüsü deyince aklıma geldi de geçen bir video izledim YouTube'da. Bu Kur'an-ı Kerim'i bu ses uzmanları var yani Kur'an-ı Kerim dinleyerek işte o ayetlerdeki okuyucunun da tabii verdiği şeyle, o tilavetteki ahenkle birlikte ayetlerdeki o uyum ve işte ses üzerinden aslında şey yapıyor. Hatta çok da hani o işi Kur'an-ı Kerim vesaire bilmediği için mesela diyor ki Abdussamed Tekvir diye bir bu okuyucu diyor. Tekvir suresini okuyor ama soyadı Tekvir zannediyor falan. Ama şöyle orada şöyle bir güzellik gördüm. O okuyucu mesela şeyi görüyor hocam. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin hocam okurken ki o birbiriyle özellikle o ahengini ses üzerinden, ses özelliğiyle değerlendiriyor. Ahengine hayran kalıyor. Hani çok böyle hani dini yönde ağır basan birisi değil anlaşılan. Çünkü ilk defa duyduğu şeylerdi onlar. Ama canlı yayında onu değerlendirirken diğer ses öğrencilerine vesaire şey yapıyor. O tınıya biraz önce buyurduğunuz gibi o tınıya ve o sesteki ahenge hayran kalıyor adam.
Evet. Tabii okuyan manasını biliyorsa biraz daha
evet.
Ona göre de sesini ayarlayabilir. Hatta bizim Emin Işık Hoca öyle derdi. Mesela kafirlerden ve cehennem azabından bahseden ayetleri okurken böyle sert okumak lazım derdi. Ve lehum azabun azim veya elim. Bunları böyle şiddet okumak lazım. Böyle yumuşak okunmaz diyordu. Çünkü azaptan bahsediyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, merhameti, cennetinden bahseden ayetleri okurken de böyle daha yumuşak bir tonda okumak lazım diyordu.
Evet.
Manayı düşünerek. Evet. Bülbül gibi aşk bağına, kim düşe şevk ırmağına, derdü muhabbet dağına derman ederler hu ile. Dağ demek burada yanık demektir. Hani dağlamak diyor ya, vücudunu dağlamak. Yani damga vuruyorsun kızgın demirle. Oraya şey, hayvanlara eskiden yaparlarmış. Hayvanların tabii bir sürü koyun var, keçi var veya deve var. Kaybolmasın, kime ait olduğu bilinsin diye. Bizim küçükten hatırlarım, koyunların üzerine yün vardır ya, yün kısmına sahibi zift ile böyle bir demir vardır. Demirin üzerine mesela adamın adı, sahibi Mustafa diyelim. M yazar. Onu bir siyah zifte bandırır o demiri. Koyunun sırtına, bu sırt kısmına veya yan kısmına o boyayı basar zifti. Orada yünlerin üzerinde M yazar. Ha, bu koyun Mustafa Bey'in, Çoban Mustafa'nın koyunlarındanmış mesela. Başkalarıyla karışırsa oradan ha bu bizim koyunumuz diye alıyorlardı. Fakat eski cahiliye toplumunda, Arap toplumunda hayvanların böyle yün kısmına değil de yüzüne, hatta develerin yüzüne, yüzde deri yok, kıl yok yani, değil mi? Hı hı. Böyle yün yok yani, yün yok. Kızgın demirle bile yapıyorlarmış onu. Bizimkiler boyayla yapıyordu Anadolu'da. Eskiden cahiliye toplumlarında demiri kızdırırmış, hayvanın yüzüne böyle damga vururmuş. Yani orada bir harf çıkıyor veya bir işaret çıkıyor. O işaretten kimin devesi olduğu belli olsun diye. Tabii bu hayvana acı veriyor.
Evet.
Dağlamak dedikleri bu. Dağlamak. Hani bizim şimdi ne diyorlar? Kollara falan şey yapıyorlar ya böyle.
Dövme mi?
Dövme. Bunları tabii ilaçla veya başka şeyler yapıyorlar galiba ama eskiden de demiri kızdırarak, vücuda değdirerek şekil çıkarıyorlarmış. Dağlamak dedikleri bu. Ha, şimdi burada diyor ki derdü muhabbet dağına, yani yanığına, Allah sevgisinin ve Allah muhabbeti derdinin dağına, yani yanığına derman ederler hu ile. Hu zikrini merhem olarak sürerler diyor. Kalpte Allah sevgisi yanından dolayı bir yanık var. Allah sevgisinden dolayı bir acı var. İşte ona hu zikrinin merhemini sürerler. Hu zikrini yaptıkça senin muhabbetin böyle diyor hem tatlılaşır, tatlılığa dönüşür anlamında Hüdayi Hazretleri böyle ifade ediyor. Gör bülbülün sevdasını, gül şevkine kavgasını, silip gönüller pasını, handan ederler hu ile. Bülbülün sevdasını gör diyor. Gül şevkine kavgasını. Kavga işte gürültü yapması, ötmesi anlamında. Burada kavga değil de bunu kavgayı kavga diye çeviriyorlar. Tabii telaş, çırpınma ve gürültü çıkarma, ses çıkarma. Bülbül güle aşık olunca ötermiş. Çok çok öter, feryat eder. O feryatları bir kavga, bir gürültü yani ortaya çıkarıyor. İşte Allah'a aşık olan kişi de hu hu diye veya farklı zikirler yaparak o da bir ses çıkarıyor ya. İşte bülbülün güle karşı ötmesine benzetiyorlar. Aşığın Allah'a olan muhabbetin ve zikrini. Silip gönüller pasını, gönüllerdeki pası, dünyevi kirleri silip atarak handan ederler, yani güldürürler. Kalp gülmeye başlar. Handan gülmek. Hu ile, hu zikriyle kalp neşelenir, gülmeye başlar diyor. Kirleri, pası silinir. Güller tutar elde varak. Güller elinde yaprak tutar veya kağıt tutar. Bülbüller okurlar sebak. Sebak demek ders. Bülbüller de ders okurlar. Her şeyde görüp nuri hak, her şeyde Cenab-ı Hakk'ın nurunu görüp nereye baksa Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını hatırlayarak izan ederler hu ile, hu zikriyle şuurlu hale gelirler. Şuurlu bir efendim kişi olurlar. Her şeyde Allah'ın isim ve sıfatlarını hatırlamaya başlarlar. Tefekkür etmeye başlarlar. Allah akıl izan versin diyor ya, tefekkür.
Evet.
Bunca meratip geçmeyi, dost illerine uçmağı, Hakk'a erip raz açmağı, raz demek sır. Hak Teala'ya erişip sırrı açmağı asan ederler hu ile. Asan demek kolay. Kolaylaştırırlar hu zikri ile. Hurşide iltüp zerreyi. Hurşid demek güneş. İltüp ile iletip zerreyi, küçük bir zerreyi, atomu güneşe iletip kavuşturup Bedri tamama lem'ayı. Lem'a bir kıvılcım. Bir kıvılcımı da bedri tamam dolunay. Ayın yüz yuvarlak olduğu şeye dolunay diyoruz. Deryaya salıp katreyi, damlayı da okyanusa salıp karıştırarak umman ederler. Hu ile, hu zikriyle umman haline getirirler. Fenafillah'tan bahsediyor. Kendinden geçmekten bahsediyor. Allah ile efendim hemhal olmaktan bahsediyor. Gayra hüdayi meyli kes ey hüdayi. Gayrı şeylere, dünyevi şeylere meyletmeyi kes. Mevla yeter, baki heves. Cenab-ı Hak sana yeter, başka şeyler hepsi dünyevi heveslerdir, onları bırak. Zikrini Hakk'ın her nefes ilan ederler hu ile. Hu zikriyle Cenab-ı Hakk'ın zikrini sürekli duyururlar, aşıklar diyor.
Muhterem hocam, Hüdayi Hazretleri'nin divanından Mevlam Senin Aşıkların adlı şiirini okuduk programımızın ilk bölümünde. İnşallah bugün de Sensin Ya Resulallah adlı naatını okuyacağız. Bu da ilahilerde dinleyicilerimizin de hatırlayacağı üzere farklı böyle bestekarların da seslendirdiği bir ilahi olarak da biliniyor. Sadr-ı Cemî-i Mürselin, Sensin Ya Resulallah. Bedri Eflâk-ı Yakîn, Sensin Ya Resulallah. Nurun siracı ve haç, alemler sana muhtaç, sahibi tacü miraç, sensin ya Resulallah. Ayine-i Rahmani, nuri paki sübhani, sırrı sebal mesani, sensin ya Resulallah. Şahidin leyli isra, subhanellezi esra, cami cümle esma, sensin ya şefi Allah. Ey menba-ı lütfü cud, yerin makamı mahmud, yaratılmıştan maksud, sensin ya Habiballah. Canlar içinde canan, madeni ilmi ürfan, ceddimu pir-i sultan, sensin ya Resulallah. Açan rah-ı tevhidi, bulan sırr-ı tefridi, hüdayinin ümidi, sensin ya Resulallah. Evet hocam, bu da çok güzel bir şiir divanın içerisinde. Sensin ya Resulallah. Naat daha doğrusu.
Evet, birinci şiirimiz Cenab-ı Hakk'ın sevgisinden bahsediyordu. Mevlam senin aşıkların diye bahsediyordu. Şimdiki şiir ise Peygamber Efendimiz'in sevgisinden, muhabbetinden bahseden başka bir ilahisi, başka bir şiiri Hüdayi Hazretleri'nin. Sadr-ı Cemî-i Mürselin, sensin ya Resulallah. Bütün peygamberlerin lideri, başkanı, önderi sensin ya Resulallah diyor. Bedri Eflâk-ı Yakîn, sensin ya Resulallah. Yani yakîn, kesin inanç feleklerinin bedri, yani dolunayı, sensin ya Resulallah. Nurun siracı ve haç, senin nurun parlayan bir kandildir. Alemler sana muhtaç, bütün alemler sana muhtaçtır. Sahibi tacı miraç, miracın sahibi sensin. Maneviyat, manevi tacın, peygamberlik tacının mertebesinin sahibi sensin. Sensin ya Resulallah diyor. Ayine-i Rahmani, Cenab-ı Hakk'ın aynası. Nuri pâk-ı sübhani, Cenab-ı Hakk'ın pâk, tertemiz bir nuru. Sırrı seb'al mesani, seb'al mesani demek Fatiha suresi demek. Sürekli tekrarlandığı için namazda mesani denmiş. veya çift anlamı olduğu için mesani ikili demektir. Bir zahiri anlamı, bir manevi anlamı olabilir. Seb demek 7. 7 ayetten oluşur Fatiha suresi ve çift manalıdır. Bir zahiri, bir manevi anlamı vardır veya sürekli tekrarlanır namazlarda. Onun için seb al mesani demek Fatiha suresinin sırrı sensin ya Resulallah diyor. Şahidin Leyli İsra, senin şahidin İsra gecesidir. Sübhanellezi esra, bu Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Kulunu gece yürüten Allah münezzehtir anlamında. Yani önce İsra Mekke'den Kudüs'e, sonra o Miraç Cenab-ı Hak ile görüşme. Cenab-ı Hak ile görüşmeyi de bizim vaizler, Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye yatay bir yolculuk yaptı. Ondan sonra Kudüs'ten Kudüs'e gitti. Kudüs'ten de göğe yükseldi derler. Allah gökte değil Akif kardeşim. Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Kudüs'ten Peygamber Efendimiz başka bir boyuta geçti demek daha doğru. Başka bir boyuta geçti. Ama insanoğlu basit anlasın diye veya işte her idrak seviyesinde insan var, herkes rahat anlasın diye belki eskiler bunu böyle ifade etmişler. Ama bu şekilde ifade aslında tam doğru olmuyor. Yani göğe yükselmedi. Allah gökte değil. Öteki aleme geçiş yaptı. Zaten bu geçiş öyle. Nasıl bir geçiş bilmiyoruz. Yatay mı? Aşağı doğru mu? Yukarı doğru mu? Yani zaten bir zaman, bir mekan veya bir yönden münezzeh Cenab-ı Hak. Ama onun için bunu böyle sanki merdiven koydu da göğe yükseldi gibi anlatıyor vaizler. Bu yanlıştır. Öteki aleme, öteki boyuta geçiş yaptı demek daha doğru sanki.
Bir de zaten bu son araştırmalar, gördüğümüz işte uzayla alakalı, gezegenlerle alakalı, evrenle alakalı görünenler, bilinenler, Allah-u Teala'nın hani gökte olursa o zaman mesela diğer evrendeki, işte diğer uzaydaki bir şeyin, gezegenin de altında olmuş oluyor. Yani o şey şu an son gelişmelerle de aslında hani evet, onun öyle olmadığı da anlaşılıyor ama belki de buyurduğunuz gibi hocam, eskiden hani insanların hani yukarısı biraz daha böyle yukarısı üst bir makamdır mantığıyla mı artık?
Cenab-ı Hakk'ın uluv, yani yücelik.
Evet, yücelik
sıfatı vardır ama gökte değildir, ama uluv, yücelik sıfatı vardır. Yüce başka, gökte olan başka.
Evet.
Bunu tabii avam, halk yanlış anlamışlar.
Allah yukarıda diye zaten bir böyle
bugün
bir...
Vahabiler hala Allah gökte diyor. Dünya yuvarlak top gibi. Kuzey kutbundaki insan gök deyince bu tarafı gösteriyor. Aynen. Güney kutbundaki insan tam aşağıda. Yer çekiminden dolayı ayakları böyle duruyor. Başı aşağıda duruyor. Değil mi? Başı aşağıda. Yer çekimi var ya. Gök deyince tam tersini gösteriyor. Ekvatordaki adam bize göre yatay duruyor. Yer çekimi var. Gök deyince yatay gösteriyor bize göre yani. Zahiren. Nerede bu gök? Kime göre gök? Kuzey kutbundakinin gök dediği taraf güney kutbundakinin ayaklarının altına geliyor. Onun için gök, yer, sağ, sol, bunların hepsi izafidir. Bize göredir. Cenab-ı Hak mekandan da münezzehtir, zamandan da münezzehtir. Bak, zamandan da münezzeh. Zamanı kim yarattı? Cenab-ı Hak yarattı. Oysa biz kendimizi ve şu an içinde yaşadığımız zamanı merkeze alıyoruz.
Evet.
Diyoruz ki işte Allah şunu yaptı. Yani yarat, mesela Adem'i yarattı. İşte Peygamber Efendimiz'i şu tarihte yarattı. Oldu bak, tı diyoruz. Mazi, geçmiş zaman kullanıyoruz. Şu anda 2017'deyiz mesela. 2017 yaşıyoruz diyoruz. Sanki Allah da 2017 yaşıyor gibi geliyor bize. Ve 2100 yılı gelecek diyoruz. Veya kıyamet kopacak diyoruz. Bak, cak. Şu oldu. Şu an bu tarihteyiz. Oluyor. 2100 yılı veya 2500 yılı gelecek diyoruz. Kime göre? Bize göre. Veya içinde yaşadığımız zaman dilimine göre. Ama zaman yaratan da Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak bu bizim zamanımızla kayıtlı değil. Bu zamanla bağlı değil. O halde Allah için oldu, oluyor, olacak, hepsi bir nokta içindedir.
Evet,
hepsi zaman. Bir nokta. Hepsi bir noktanın içinde. Onun için Ahmet Amiş Efendi vardı. Halveti Şabani ve Melami meşayihinden. Efendim, Melamiliği ön planda Ahmet Amiş Efendi. Olan olmuştur, olacak olanlar dahi olmuştur diyor.
Eyvallah.
Allah'a göre olan olmuştur, olacak olanlar dahi olmuştur. Çünkü hepsi bir nokta içerisinde. Gelmiş, gelecek, şu an, hepsi Allah için bir nokta içerisinde. Bizim için ise bir düzlem gibi. Düzlem oldu, şu an oluyor, sonra olacak diye düşünüyoruz.
Hocam bunu anlatınca aklıma şey geldi. Dün İmam Gazali Hazretleri'nin hayatını okurken bir kitapta şunu gördüm. Öğrencileri ölümle alakalı bir sohbetten sonra Gazali Hazretleri'ne diyor. Efendim siz bu kadar alimsiniz, kitaplar okudunuz, öğrenciler yetiştirdiniz. Ama Allah-u Teala'nın öldükten sonra insanı bir dar bir kabirin içine sokmasını anlamlandıramıyoruz. Bir de siz 1000 yıl o kabrin içinde bekleyeceksiniz. Bu zaman bu kadar zaman o kabrin içinde belki 1000 yıldan da fazla bekleyeceksiniz diye İmam Gazali Hazretleri'ne böyle sorular soruyorlar. Neden böyle diye. O da diyor ki birincisi Allah-u Teala kabrin içini dar yaptığını biz ölmeden bunu böyle söylememiz çok yanlış olur diyor. Çünkü anne karnını biliyorsunuz anne karnı bir kabrin genişliğinden daha dar diyor. Ama biz o küçüklüğü hiç hissetmedik diyor. Allah-u Teala bizi oranın içerisinde o bilgiye hiç sahip değildik diyor. Çok geniş bir yer gibi belki de o zamanlarda algılıyorduk şeyden önce. Ve zaman meselesi de biz doğmadan 9 ay anne karnında bulunuyoruz diyor. O 9 ayı aranızda hiç hisseden, bilen, gören şu kadar süredir bekliyoruz diyen var mı diyor. Belki de kabir de aynı bu şekilde anne karnındaki zaman gibi belki de hiç hissetmediğimiz çok hızlı geçen bir zaman olacak. Şimdi, belki de günahların da etkisiyle çok da sıkıntı çektiğimiz zaman olacak diyor.
Allah-u Alem kabir, tabii berzah alemi deniyor. Berzah aynı zamanda dünya veya kainatla öteki dünya arasında bir perde gibi. Aslında ruh bir şekilde öbür dünyaya geçmiş oluyor. Ama dünyada yamuk yumuk yaşamışsa orada biraz sıkıntı çekiyor.
Evet.
O sıkıntıya biz kabir azabı diyoruz. İstersen cehennem azabının bir benzeri diyebilirsiniz. Bir benzeri. Çünkü cehennem asıl cehenneme veya cennete gidiş daha sonra. Kıyamet kopacak. Hesaplar, defterler açılacak. Ameller tartılacak. Sevabı çok olan cennete gidecek. Günahı çok olan cehenneme gidecek. Bak bize göre cek. Allah'a göre gitmiştir de. Yani bize göre cek diyoruz. Veya tığ diyoruz. Neyse. Neticede insan dünyadaki ameline göre öldükten sonra ruhu mükafat görüyor veya sıkıntı çekiyor. Onun için derler ki kabri cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Ya Rabbi kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe gibi eyle. Cehennem çukurlarından bir çukur eyleme. Aslında kıyamet koptuktan sonra, hesaplar görüldükten sonra, mahşerdeki hesaptan sonra gerçek cennete, gerçek cehenneme gidecek. Ama Peygamber Efendimiz de diyor ki ben miraca çıktığım zaman miraca cennet ehlini gördüm, cehennem ehlini gördüm.
Gördüm diyor.
Cennet ehlinin çoğu
hallerini anlatıyor.
Cennet ehlinin çoğu fakirlerdi. Cehennemdeki halkın, insanların çoğu da kadınlardı diyor. Cehennemdekilerin çoğu da kadınlardı diyor. Şimdi biz diyoruz ki ve hocalar diyorlar ki henüz daha cennet ve cehennem boş. Kıyamet kopacak. Hesaplar tartılacak. Amel defterleri açılacak. Ondan sonra cennete veya cehenneme gidilecek diyoruz değil mi? Kendi mantığımıza göre, kendi küçük anlayışımıza göre böyle algılıyoruz. Peki zamandan çıkarsak, şu an içinde bulunduğumuz zamandan, Peygamber Efendimiz Miraç'ta hem bizi bağlayan bu mekan kayıtlarına hem de bizi bağlayan zaman kayıtlarından sıyrıldı. Zamandan çıktığınız zaman ne olur? Bizim olduğu, oluyor, olacak diye yatay bir düzlem gibi düşündüğümüz zaman bir nokta. Peygamber Efendimiz zamandan çıktı, kuş bakışı baktı. Bizim zaman dediğimiz şey bir noktadan ibaret. İçinde gelmişi de geçmişi de gördü. Oluyor, bize göre oluyor dediğimiz zamanı da gördü. Bize göre ileride olacak dediğimiz zamanı da gördü.
Yani yaratılmadan nasıl gördü sorusu o zaman oluyor değil mi hocam? Demek ki yaratılmış.
Zamandan çık. İmam Rabbani diyor ki ben de tefekküre daldım. Ruhum bir miraç etti. Adem'in henüz yeni yaratılmış. Meleklerin de Adem'e secde ettiği anı gördüm diyor İmam Rabbani.
O da geçmiş olarak
o da bize göre çok geride olmuş bir şey değil mi?
Evet.
Ama İmam Rabbani zamandan çıkınca veya zamandan daha yukarı bir noktaya çıkıp oradan kuş bakışı baktığın zaman çok bize göre çok eskide olmuş bir şeyi görüyorsunuz. O an gibi. Peygamber Efendimiz de Miraç'ta bize göre çok sonra olacak. Yani insanlar cennete veya cehenneme gidecek ya. Bize göre gidecek diyoruz bak ileride. Zamandan çıkıyor Peygamber Efendimiz. Zaman bir nokta gibi kalıyor. O noktaya bakınca o noktanın içinde insanların cennete gitmiş halini veya cehenneme gitmiş halini görüyor. Demek ki zaman böyle bir şey. Çıktığın zaman bir nokta gibi oldu, oluyor, olacak. Hepsi bir nokta oluyor. Evet. Ha şimdi oradan geldik, kabir meselesinden geldik. Bizim peder rahmetli oldu. Bir 5-6 sene evvel rüyamda gördüm babamı. Dedim ki baba nasılsın? İyiyim dedi. Neredesin dedim. Cennetteyim dedi. Şimdi kitaplarda okuduğum şey aklıma geldi rüyada. Kitaplar diyor ki cennet veya cehennem henüz boş. Şu anda insanlar kabrinde cennetteymiş gibi, bak cennette değil de cennetteymiş gibi veya cehennemde değil ama cehennemdeymiş gibi sıkıntı çekiyor veya cennetteymiş gibi mükafat görüyor. Ama gerçek cennete veya gerçek cehenneme henüz gitmediler. Cennet veya cehennem şu anda boş diyor. Bizim kelam hocaları öyle diyor. Rüyamda babam sordum, neredesin dedim. Cennetteyim dedi. Şimdi bu kelami bir problem. Aklıma geldi. Bir daha sordum babama rüyada. Dedim baba yani cennette gibi misin? Çünkü ulema diyor ki cennette değildirler de cennette gibi. Kabrinde veya ruhlar aleminde cennetteymiş gibi rahat yaşarlar gibi olurlar diyor. Gerçek cennet değildir diyor. Onun için sordum. Yani rüyamızda bile kelam problemleri oluşuyor Akif Bey kardeşim.
Hocam ilim adamının rüyası da farklı
yani,
demek ki.
Yani rüyamızda bile böyle teolojik, ilahiyat, kelam problemleri uğraşıyoruz. Baba dedim, yani cennette gibi misin? Çok da fark etmiyor dedi. Çok da fark etmiyor dedi. Bir soru daha sordum. Dedim ki, peki dedim, canım bir şey istiyor mu dedim. Canım bir şey istiyor mu? Olur ya biz dünyada bir şey alıp yiyoruz, içiyoruz. Acaba öbür taraftakilerin hani isteyip de yemediği, alamadığı, yani ulaşamadığı falan bir şey olur mu diye. Baba dedim, bir şey canın istiyor mu dedim. Yok dedi, burada her şey var dedi. Burada her şey var. Ama herkes yanında götürdüğünden harcıyor dedi. Herkes yanındakinden harcıyor dedi. Yanında değil mi? Cebi yani. Yok dedi, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Burada her şey var. Ama herkes yanındakinden harcıyor dedi. Kefenin cebi yok. Ne götürüyorsun? Sevap. Götürmüşsen o sevaptan harcıyorsun yani. İstediğini alıyorsun, bir şey istiyorsan demek ki. Ondan sonra bu şekilde üçüncü bir isim verdi. Dedi ki falan kişi sana işte yardımcı olacak falan dedi. O özel bir şey, önemli değil. Fakat bu iki şeyi net hatırlıyorum rüyada. Demek ki
garip bir rüya hocam yani. Çünkü
demek ki
aklınızdaki sorularda sormuşsunuz yani rüyada. Ha,
kelami bir problem yani bu şimdi. Cennette mi değil mi çok da fark etmiyor. Dedi bir de her şey var burada dedi ama dedi herkes yanında yanındakinden harcıyor dedi. Yani cebindekinden harcıyor anlamında. Efendim sevap hanesinden. Evet demek ki böyle bir alem kabir ahvali. Eyvallah. Şimdi buradan tabii Hüdayi'nin şiirini bitirmemiz lazım. Hüdayi Hazretleri ne diyor? Cami-i cümle esma sensin ya şefi Allah. Ey Allah'ın şefaatçisi yani Allah adına kullara şefaat eden bütün esmanın cem eden yani Allah'ın isimlerini sıfatlarını kendinde toplayan sensin. Aslında bütün mesela suda Samet ismi, çiçekte Cemal ismi. Bir aslan tavşanı parçalayıp yerken kahhar oluyor, mümit oluyor, öldüren oluyor, kahredici oluyor. Aynı aslan biraz sonra yavrusuna süt veriyor, emziriyor yavrusunu, rezzak oluyor veya rahim oluyor, merhametli oluyor. Bitkilerde isim ve sıfatların tecellisi biraz az, hayvanlarda biraz daha fazla, insanlarda en fazladır. Ve insanlar içinde de Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını en güzel yansıtan Peygamber Efendimiz'dir. Onun için cami-i cümle esma, Allah'ın isimlerinin hepsini cem eden, toplayan ve yansıtan Peygamber Efendimiz'dir. Onun en güzel mazharıdır. Yani en güzel isim ve sıfatın yansıdığı yer Peygamber Efendimiz'dir. Ey menba-ı lütfucud, yerin makamı mahmud. Ey lütfun, cömertliğin kaynağı olan Peygamber Efendimiz. Senin yerin makamı mahmuddur. Övülmüş bir makamdır. Yaratılmıştan maksut sensin ya Habiballah. Yaratılmıştan maksat da hedef de sensin. Yani Cenab-ı Hak senin için bu dünyayı yarattı. Hani Cenab-ı Hak diyor yeryüzünde bir halife yaratacağım. İnni ca'ilun fil erdi halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım deyince, Adem yaratacağım deyince melekler ya Rabbi yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak bir varlık mı yaratacaksın diye soruyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki inni a'lemu ma la ta'lemun. Sizin bilmediğiniz şeyi ben bilirim diyor. Nedir meleklerin bilmediği şey? Peygamber Efendimiz diyorlar. Sufiler diyor ki Peygamber Efendimiz gelecek o nesilden, Adem neslinden, onun hürmetine, onun için yarattı. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı en iyi tanıyan ve onun isim ve sıfatlarını en iyi yansıtan Peygamber Efendimiz'dir. Canlar içinde canan, madeni ilmu irfan. Ceddim ve pirim sultan, sensin ya Resulallah. Ceddim ve pirim dediğine göre demek ki Hüdayi Hazretleri'nin de seyit olduğu, peygamber neslinden olduğu burada anlaşılıyor. Açan rahı tevhidi, bulan sırrı tefridi. Hüdayi'nin ümidi, sensin ya Resulallah. Tevhid yol, rahı tevhid dedi. Rah demek yol. Tevhid yolunu açan sensin. Peygamber Efendimiz gelmeseydi biz belki hala putperesttik. Peygamber Efendimiz bize tevhidi, Allah'ın birliğini, bir ilahı öğretti. Bulan sırrı tefridi, fert tefrit, Allah'ı tek saymanın sırrını bulan da Peygamber Efendimiz'dir. Veya vahdet, Hüdayi'nin ümidi sensin ya Resulallah diye şiiri bitiriyor Hüdayi Hazretleri.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Bugün Mevlam senin aşıkların ve sensin ya Resulallah adlı iki şiirini okuduk divandan Hüdayi Hazretleri'nin. İnşallah bu vesileyle de hem kendinin ruhuna da birer Fatiha isteyelim dinleyenlerimizden ve programımızı da bitirmiş olalım. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Gününüz hayır olsun, selamette kalınız efendim.